Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte bu programımızda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyor. Buradaki meseleleri gönlünüze ve gündeminize getirmeye çalışıyoruz. Kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz.
Allah razı olsun hocam. Cümlemize, çok çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Hocam geçen haftaki programımız itibarıyla artık prensiplerin ilk bölümü olan mücerret prensipleri bitirmiş olduk. En son iyilik prensibini konuştuk ve şimdi de bugünkü programımızdan itibaren artık müşahhas ve ameli prensipleri işlemeye başlayacağız. Bir Müslüman olarak İslam'ın dünya görüşünü benimseyebilmemiz için artık bu programımızdan sonra göreceğimiz prensipler bize ne anlatacak? Bizim düşünce dünyamızı, tefekkür dünyamızı bu prensipler nasıl şekillendirecek? İlk önce genel bir açılış yapsak, sonrasında bunları tek tek konuşmaya devam edeceğiz hocam. İlk önce genel bir bakışı sizden istirham edelim. Buyursunlar efendim.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Biz sizin de buyurduğunuz gibi geçtiğimiz programlarda İslam dünya görüşünün mücerret prensiplerini 8 madde üzerinden muhterem üstadımızın da bize bu eserde takdim ettiği üzere irade, alem şumul olma, tecrid, insaniyetçi olma, gerçekçilik, ilimcilik, akılcılık ve son olarak da iyimserlik olarak işlemiştik. Bu tabii daha çok dedik ki vakanın teorik tarafını, yani bugünkü nazari dediğimiz prensip olarak karşımıza sunumunu ortaya koyuyordu. Tabii şimdi bundan sonra da artık bu nazari prensiplerin, biraz önce söylediğimiz o teoriyi oluşturan, yapıyı oluşturan prensiplerin aslında bir nevi amele dönüşü, bizim anlayacağımız manada müşahhas hale gelişi, yani insanın uygulayabilirliğini ferdi manada nereye döndüğünü anlatacak olan prensipler bu prensipler. Burası da yine 8 maddeden oluşuyor. Bunlardan birincisi teaddi, yani bizim anlayacağımız manada dinamizm, dinamik olma. Biraz sonra inşallah bununla alakalı bir şeyler söylemeye çalışacağız. Bir diğeri içtimai olma, yani insanların bir toplum içerisinde sosyal bir varlık olduğunu anlatan ve sosyal varlık içerisinde İslam'ın mücerret prensiplerinin, yani nazari ve fikir manasındaki görüşlerinin bize nasıl yansıdığını, amelde karşılığının ne olduğunu anlatan görüşler. Bir diğeri nizam prensibi. Bu da her şeyin bir düzen, bir intizam üzere olmasını, adalet prensibi bir diğeri, her vakanın birbirine eşitliğini ve insanla nazariyat arasındaki, yani bu mevcut fikrin insanla uyumluluğunu anlatan haldir. Hürriyet prensibi özgür olmayı anlatır. Cihat prensibi bir mücahede, bir gayret prensibi vardır. Bunu da inşallah konuşacağız. Ahlak prensibi, uyumlulukta her iki prensibin de içinde var olduğu ahlaki özellikler nelerdir? En sonunda fiili kıstas, yani yapılabilirliği, insanın ne kadar ne uygulamaya sokabilirliğini gösterir prensipler karşımıza çıkacak. Tabi burada biz mücerret prensiplerle ortaya konan ve aslını aslında iman-amel ilişkisi olarak da adlandırabileceğimiz bir konuya aslında yer vermiş oluyoruz. Çünkü bu müşahhas dediğimiz prensipler, yani mücerret denilen, nazari denilen prensiplerin artık belli bir kalıba dökülebilmesi, davranışa döndürülebilmesi, fiiliyata çekilebilmesi, ameli olması hali tabii insan için esas olandır. Yani bir düşünce, bir fikir eğer davranışa dönüşebiliyorsa kıymetlidir. Hatta bunu malum bizim alanımız özelde hadis. Biz hadislerin tanımını yaparken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan talebeyle derslerimizde şuna çok dikkat çekiyoruz. Diyoruz ki Efendimizin sözleri, fiilleri, takrirleri, ahlaki ve yaratılış özelliklerinin eserlerde yazılı hallerine biz hadis ismi verirken eğer davranışa dönüşebiliyorsa, bu davranış dini olabilir, ferdi olabilir, içtimai olabilir, ne olursa olsun davranışa dönüşebiliyorsa o zaman sünnet kavramı devreye girer diyoruz. Yani mesele burada, yani bir fikrin donuk bir şekilde var olması meselesi değil. O fikrin aynı zamanda uygulanabilirliği meselesi. Malum bir davanın dava olabilmesi için temel esaslardan bir tanesi hakim bir fikre sahip olmasıdır. İkincisi ona madden ve manen güç verecek bir topluluğun olması gerekir. Bu da uygulanabilirliği demektir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam davasını düşündüğümüzde bir fikriyat anlamında yani bir nazariyat anlamında vermiş olduğu, ihtiva etmiş olduğu fikirler Kur'an-ı Kerim'de, Sünnet-i Seniyye'de bize açık açık anlatılır. Ama şu da bir gerçektir. Bunların her biri uygulanabilir gerçeklerdir. Yani uygulanamaz, yapılamaz ya da karşılığı olmayan fikirler değildir.
Ütopik değildir.
Yani. Kesinlikle. Bu ütopik olma hali yani insanların yapamazlıkları, yapabilmede bu işin altından kalkamazlıkları zaten felsefi düşüncelerde çokça karşımıza çıktı. Onların hepsi de tarihin karanlık sayfalarında kaldılar. Ama İslam 1400 yıldır, 1400 küsur yıldır yine aynı canlılığıyla, aynı heyecanıyla hem bu nazariyatını belli eder yani bütün fikriyatını ortaya koyar hem de akabinde uygulanabilirliği yani Resulullah döneminde uygulanabilirlikle bugünkü uygulanabilirlik arasında hiçbir fark yoktur. Aynı ameli karşılığını bulur tabir yerindeyse. Burada asıl olan İslam'ın bir hayat dini olduğunu bilmektir. İslami prensiplerde insana uyumlu olma halinin temelinde bu vardır. İslam insana hayat verir. İslam insanı hayata hem sosyal hem ferdi hem içtimai her türlü hayata hazır kılar. Ve sunduğu prensiplerin her biri tatbike uygundur, tatbikidir. Bugünkü beşeri sistemlerde ortaya konulan özellikle mesela yasalarda bunu görürüz. İşte bir ülkede bakarsınız fuhşiyat artmıştır, bir ülkede bakarsınız zina artmıştır, bir ülkede bakarsınız hırsızlık artmıştır, bir ülkede bakarsınız artmış da artmıştır. Suç ve ceza dediğimiz yani suçun cezayla mukabil olması, eşit olması, muadil olması vakanın asıl gerçeğini ortaya koyar. Yani siz şimdi bir suç işlemiş bir kimseye ödül verir gibi ve yaptığını yanına kar bırakacak gibi eğer bir ceza verirseniz yani çok ağır para cezası işte 50 lira 100 lira gibi tabii parantez arası bir ironi koyalım buraya. Şimdi böyle bir ceza verirseniz orada suça teşvik oluşur. Ama suç caydırıcı bir cezayla karşılaşırsa orada vazgeçme olur. İnsanları dengeleme ve düzeltme olur. Tabii bunun da arka planında önce insanların o teori ve nazari bilgiyi kabul edecek imana ihtiyacı vardır. Yani beşeri sistemlerde hayatın realiteleri görmezden gelinir. Yani tatbiki mümkün olmayan sistemler oluşturulmaya çalışır ve doğru olmaz. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi ütopiktir. Yani hayalidir. Bir adım öteye geçemez. Sadece teoride kalır. Yani nazariyatta kalır ama pratiğe dökülecek hali olmaz. Ama İslami prensiplere baktığımızda hem bu Kur'an-ı Kerim üzerinden hem Sünnet-i Seniyye üzerinden ahkam için de böyledir. Hem düşüncenin gelişmesi ve seyri adına da böyledir. Bunun birçok örneğini biz gördük. İslami perspektifte işte ta Hazreti Peygamber'den başlayıp günümüze kadar gelen bütün İslam topluluklarında bunun karşılığı oldu.
Evet.
Eğer Kur'an ve sünnette iç içe oldularsa bu nazariyat yani bilgi toparlağı, o bilgi yumağı amele dönüş halini, dönmüş halini mutlaka karşılık olarak bulmuştur.
Bu prensiplerin az önce de ifade ettiğiniz gibi Peygamber Efendimizin ilk önce Peygamber Efendimizin sonra sahabe efendimizin hayatında tatbik edildiğini görüyorum. Yani işte birazdan teaddi prensibini göreceğiz. Dinamizm, içtimailik, Peygamber Efendimizin ilk önce ortaya koyduğu işte çarşı pazar noktasında insanların bir araya gelmesi noktasında
kesinlikle,
yapmış olduğu birçok o manada girişim vardı. İşte Medine'yi mesela hicretten sonra nizama soktu. Nizam prensibi konuştuk.
Evet.
Adalet, hürriyet, cihat. Zaten cihat olmazsa olmaz. Günümüzde de bu prensibi belki ilk sıraya taşımamız gereken prensip olacak belki de şu anda.
Elbette.
Önümüzde bir Gazze örneğimiz var.
Evet, Suriye'de yaşananlar,
Suriye'de yaşananlar var.
Yemen'imiz var, Doğu Türkistan'ımız var.
Bu açıdan bakıldığında hocam şunu da söyleyebilir miyiz? Biraz sizin alanınıza girdim, hakkınızı helal edin.
Estağfurullah.
Bu prensiplerin yaşanması noktasında ve öğrenilmesi noktasında sadece bu prensiplerin teknik manada bilinmesinden ziyade hep bunu vurgu yapıyoruz. Kur'an'ın ve sünnetin ve siyerin de o manada çok güçlü bilinmesi lazım ki bunlar zihninde oturabilsin diyebilir miyiz?
Yani kesinlikle evet ile başlayalım. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ile birlikte Kur'an'ın varlığını bize veren bir yapıya sahip. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an'la birlikte yaşanmış bir kitabın tatbiki olarak gördüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir bilginin, nazari bir bilginin, herhangi bir malumatın mutlaka hayatın her safhasında var olduğunu göreceğiz. O hayatın her safhasındaki tanzimini de Allah'ın vermiş olduğu emir ve nehilerle nasıl yaşanacağını bize öğreteceğini göreceğiz. Hı hı. Bu bilinmediği müddetçe, bu boşta bırakıldığı müddetçe, atlandığı müddetçe o kendini İslam olduğunu da söylese toplumun batması haktır açıkçası. Çünkü kendisini bilgide, ilimde, fende, her alanda, yani bunu sadece ilahiyat ilimleri olarak düşünmemek lazım. Hı hı. Her alanda kendisini eğer Kur'an ve sünnete yaslayamıyorsa bir alim, bir bilim adamı, bir ilim adamı mutlaka bir yerde şey atacaktır. Doğruluk kaybolacaktır. Mutlaka bir yerde artık ütopik bir hal alacaktır. Hı hı. Ve sonrası dediği halde kontrolden çıkmış olacaktır. Hatırlarsınız biz daha önceki programlarda mücerred prensipleri konuşurken İslam'ın dengeleyici unsuru olduğundan bahsettik. Muvazeneden bahsettik. Yani burada düşünceyi de tabir yerindeyse dengeye koyar. Yani düşünmemizi de dengeye koyar. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde tefekkür emri varken o tefekkürü de nasıl yapacağımızı bize usulen öğretir. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyyenin böyle bir hali vardır. Neden? Çünkü Kur'an yapılamaz ya da anlaşılamaz ya da uygulanamaz bir kitap değildir. Kur'an insana inmiştir. İnsanın zihin dünyasında şekillenecektir. İnsanın edebilirliğini, yapabilirliğini karşılamakla ancak anlam bulur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin yani masa üzerinden kaldırılıp rafa kaldırılması ya da bir duvara asılması vakanın saygı boyutunu belki gösterir ama onu orada bırakmak saygısızlığın en alası olur. Bundan dolayı biz eğer hayattaki müşahhas bir karşılık görmek istiyorsak Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın fiili bir şerh olduğunu yani yaşayan Kur'an olduğunu kabul ederek ona inanmamız gerekiyor ve kabul etme. Hayata da tatbikte devamlı var olması gerekiyor. Yani vakayı indirgemeyle yaklaşanlar devamlı çok af buyurun asmak kesmek sadedine getiriyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki bir kimsenin cezalandırılmasında eğer eli kesilecekse ya da o insanın öldürülmesine karar verilecekse bu hükümlerin uygulanmada ne kadar titizlikle karşılık bulduğunu, ne kadar ince bir elekten geçirilerek cezaya tabi tutulduğunu anlaması ve öğrenmesi gerekiyor. Bunlar cahilce söylemlerdir. Bir de şu vardır, eğer bir kimse gerçekten öldürülmekten korkuyorsa öldürülecek fiili işlemez. Bir kimse elinin kesilmesinden korkuyorsa elinin kesileceği fiili işlemez. Bizim anlatamadığımız şeylerden birisi budur. Yani hani derler ya yoğurdum ekşi değil ki niye yüzüm ekşisin? Yani o zaman yoğurt ekşi değilse yüzü ekşitmenin bir manası yok. Bu mücerret olarak yani bize işte veren o bilgi veren birçok prensibi içeren felsefe kitapları olabilir, bazı ütopik dünya görüşlerini içeren eserler olabilir vesaire. Bunlara baktığınız zaman uygulanamadıkları için ve bunlar beşeri sistemlerde de böyledir. Mesela bir yasa çıkarırsınız, bir kanunname çıkarırsınız, bir nizamname çıkarırsınız. Eğer uygulanabilirliği varsa karşılık bulur. Bunun çok basit örneklerinden bir tanesi mesela evlilik dediğimiz hadise. Hı hı. İslam'da evlenmek kolay bir fiiliyattır aslında. İşte karşılıklı icap kabul dediğimiz tarafların birbirlerine karı koca olmaktaki icapları ve kabulleridir. Hı hı. Artı buna şahit olarak ikişerden şahitleridir. Dört şahit gereklilidir. Bunun dışında tabii erkek şahitlerden bahsediyoruz. Adabından, kuvvetli adaplarından mehirdir, ilandır, velimedir vesaire. Bunlar yapıldıktan sonra evlenme kolaylaşır. Bir de boşanma hadisesi vardır. İslam'da boşanma da çok zor değildir. Ve insan böyle kendisini daha sonra hayatın karanlıklarına atacak cezalarla da cezalandırılmaz. Yani evlenmeyi de kolaylaştırır. Boşanmayı da talakı, üç talaka getirir ve insanlar arasındaki ilişkiyi düzenler tabir yerindeyse. Ve karı kocanın birbirine karşı olan sorumluluklarını da bize ayrı ayrı detay detay ince ince verir İslamiyet. Böyle bir çizgi çizer. Ama bunu Katolik kiliseye döndüğümüzde, Hristiyanların yapmış olduğu nikaha döndüğümüzde ölüm bizi ayırıncaya ifadesi orada iman esasıdır. Yani eğer bir kimseyi sadece boşanmada ölüm ayıracaksa o zaman o erkek ve kadın bir tercihe gider. Der ki ben ölümü mü bekleyeyim böyle bir anlaşmazlıkta ayrılabilmek için yoksa hiç evlenmeyeyim mi? Tercih evlenmemektir. Cezası kiliseye gidersiniz, bir günah çıkarmaya girersiniz. Orada varsa bunun cezai müeyyidesi ücret olarak ya da başka türlü ödersiniz. Sonra kendinizi temize çıkarmış olursunuz. O zaman evlilik teşviki bitmiş olur. Ve bittikten sonra da şey de kalmaz. Yani evlenme müessesi, evlilik müessesi de kalmaz. O da fuhşiyatın yayılmasına, toplumun bozulmasına, aile müessesesinin yıkılmasına sebebiyet veriyor. Bugün batının içerisinde, Katolik batının içerisinde boğulduğu nokta burası.
Evet, çıkmaza girdi.
Çıkmaza giriyor. Çünkü suçla ceza dediğimiz o denge bozulursa, o zaman o muvazene, işte prensiplerimizden birisi o. O denge bozulursa, o dengeyi tekrar kurabilmek için yeniden manevra yapmanız gerekir. Ve bu kaybettiğinizden daha çok zaman alır. Bundan dolayı İslam'ın mücerred prensipleri dediğimiz zaman biz bir hadisenin kainatta hem tasavvur edilebilirliği hem de o tasavvurun uygulanabilirliğini görmüş oluyoruz. Buradaki birinci hadisemiz, bizim meselemiz taaddi dediğimiz dinamizm prensibi.
Eyvallah.
Burada dinamizmde yaratılan her şeyin mikrodan makroya, yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmasının tecellisi olan her şeyin bir hareket halinde olduğunu görürüz. Hatta kainata baktığımızda hiçbir şeyin böyle hantal, donuk ya da atalet içerisinde, tembellik içerisinde olduğuna şahitlik etmeyiz. Hatta mikrodan makroya bakarsınız, güneş, ay, yıldız, bunların hepsi bir hareket halinde. Ve bir galaksi çizgisi, her birinde mutlaka bir yörünge çizgisi vardır. Her biri birbirine tayin edilmiş zaman içerisinde döner de döner. Sınırlanmış bir medrese diyelim, o medresenin içerisinde bir öğretiyle döner döner. Yerini bulur. Yine mikro alemde atoma gidersiniz. Atom parçacıklarının kendi içerisinde böyle fırıl fırıl döndüklerini görürsünüz.
Evet.
Belki de Cenab-ı Hak Kabe'nin etrafında bizi bu yüzden çeviriyor. Yani tabii atalet istemiyor, tembellik istemiyor. Bir aktif hareket halinde, donuk olmayan, mod olmayan bir insan tasavvuru. Allah-u Teala kainatı bu kadar hareket halinde yaratmışken insanın kendisini atıl bırakması, atalet içerisinde bırakması, yani dünyanın gidişatından mesul görmemesi ve kendisinin de yapacağı bir şeylerin var olduğunu kabul etmemesi, insan önce Cenab-ı Hakk'ın kendi üzerine vermiş olduğu yaratmadaki inceliği ortadan kaldırmış olmasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam,
fıtrata aykırı bir olay.
Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela iki günü bir olan ziyandadır sözü vardır.
Evet.
O sözün mukabilince insan daima bir sonrasına, işte ayet-i kerimedeki feize ferahata fensab diye bize buyurulan, yine o ayetlerde bize bir şey bittikten sonra diğerine de meyledin, diğerine dönün ifadeleri bizim bir günümüzün diğer günümüze eşit olmaması gerektiğini gösterir aslında. Tabi buradaki eşit olmamaktan kasıt devamlı bir tefekkür dünyasında insanın iman kalitesinde bir katkı sağlaması hadisesi. Yoksa dünyalık kazançtan bahsetmiyoruz. Yani bir insanın bugün kazandığı 100 liradır, yarın da 100 lira kazanacaktır. İki günde 100 lira kazandım, ben ziyandayım demek istemiyorum. Bu değil dediğimiz. Bir insan bugün bir şey öğrendiyse yarın üzerine bir şey daha koyacaktır. Evet. Bir imanına bir kıvam oturduysa yarın o imana bir kıvam daha oturtacaktır. Evet. Her gün ayrı bir tefekkür, her gün ayrı bir dinamizm olacak insan dünyasında.
Necip Fazıl'ın iman ve aksiyon dediği şey aslında bu.
Tabii. İman ve aksiyonun karşılığı bu.
Evet.
Burada tabii yine Hazreti Peygamber'in Yevmut Tenat diye bizim rivayetlerde geçen o pişmanlık nedamet günü diye geçen o günde pişman olmayacak olan olmayacaktır diyor Peygamber. Herkes pişmanlık duyacak diyor. Ya Resulallah diyorlar, yani iman üzere olan da mı pişman olacak? Evet diyor. Neden? Çünkü o biraz daha yapsaydım, biraz daha katkı sağlasaydım. Keşke biraz daha şu ihsan halini artırsaydım. Evet.
Hatta şey var değil mi hocam? Cennetin keşke biraz daha çalışsaydım da birkaç kat üstüne çıksaydım.
Kesinlikle. Yani kesinlikle böyle bir nedametten bahsediyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabii burada şu da var. Bunu yapmayanların da pişmanlığı olacak. Çünkü orada Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri gördüğünde keşke ben tekrar döndürülseydim diyecek. Bunlar da ayetlerde sabit. Bundan dolayı müminin varacağı yer cennet olduğu için mutlaka dünya hayatı kendisine zindan olacaktır. Hazreti Ali Efendimiz'e sormuş Yahudi'nin bir tanesi halifeyken, ya Ali demiş, hem diyorsunuz ki demiş dünya müminin zindanıdır, kafirin cennetidir diyorsunuz demiş. Ama demiş bakıyorum demiş, sen demiş halife oldun, bak senin imkanların, ben imkanlarımdan daha güçlü, ben biraz daha az imkanlara sahibim dediğinde
cenneti sen yaşıyorsun,
sen yaşıyorsun diyorum demek istiyor aslında. Ama Hazreti Ali Efendimiz ona çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki bak diyor, sen dünya için yaşıyorsun. O yüzden dünyada eline ne geçse senin için cennet kadar kıymetlidir diyor. Ama biz ahiret için yaşıyoruz. O yüzden bizim elimize geçenin hiçbir kıymeti yoktur. Biz bundan dolayı dünyayı kendimize cennetle kıyas ettiğimizde zindan olarak görürüz diyor. Çünkü cennette bunlardan daha büyükleri, daha özelleri, daha ilahi ve uluhi olanları bize verilecek. Daha büyük ikramlardan biz istifade etmeyi umuyoruz. Ondan dolayı dünyada var olanın bize zaten bir karşılığı yoktur diyor. Hı hı. İşte buradaki asıl mesele, İslam'da dünyevi bir takım algılar oluşturulurken uhrevi dengelerle bu işin yapılması halidir. Tabii İslamiyet yine Kur'an ve sünnet atıl Müslüman istemiyor. Tembel Müslüman istemiyor. Belki namazın günde 5 defa farz kılınması ve günün en kıymetli alanlarında ve zamanlarında en kıymetli olarak o aralıklarda var olması belki bunun karşılığı. Hele ki ikindi namazı, hafizu ala salavati ve salatil vusta dediği, o ikindiye işaret ettiği söylenir. O namazın ısrarla dikkat edilmesinin işareti, evet,
cemaatle kılınması.
Şöyle bir şey ya, biz zamanında biraz böyle ticaret, inşaat vesaire işleriyle de uğraştık. İnsanın böyle gününü toparlamaya çalıştığı zamandır o zaman. Çünkü sabahleyin namazınızı evde kılarsınız. Öğlenleyin öğlen yemeği arası, çay molası vesaire verilir. O arada namaz kılmaya vakit bulursunuz. Ama ikindi namazı aralığı diye bir aralık yoktur.
İşleri bitireyim, mesai bitecek.
Mesai bitecek, artık vakit geliyor. Hadi toparlayalım derken o arada namazı tehir ederseniz Allah korusun kılmaya da bilirsiniz ya da kılamayabilirsiniz. Böyle bir hal oluşur.
Hatta ikindiyle yatsıya bir
tabii,
şey var yani.
O tabi hesapların kitapların toplandığı, meleklerin gönderildiği, ayrı iltifatların olduğundan bahsedilir. Hesap kitap işidir aslında. Ama burada işte esas olan şey insanı dinamik kılma, insanı aktif kılma ve insanı asla atıl ve tembel kılmama. Hatta sahabi Hazreti Peygamber'e geldi, dedi ki ya Resulallah dedi, ben bir yer buldum. Çok güzel tepelik bir yer. Biraz da ağaçlıkta. Altından güzel bir nehir de akıyor. Etrafı da çok güzel görüyor. Orada ben ibadetlerimi yapıp hayatımı insanlardan uzak yaşamayı düşünüyorum. Ne dersiniz dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, toplum içerisinde insanlarla bir arada olman orada durmandan kat be kat daha hayırlıdır dedi. Niçin? Çünkü insan sosyolojik bir varlık, toplumsal bir varlık, içtimai bir varlık. Ve bu insanın sadece kendisi yok, kendisiyle beraber fayda sağlamaya çalıştığı ve kendisiyle beraber faydalı olması zarureti olan, işte bakın İslam'da namaz vardır, cemaatle namaza teşvik vardır. Cemaat olmak, bir arada olmak. İslam'da zekat vardır, zekatı tek başınıza veremezsiniz. Mutlaka ikinci bir şahsa ihtiyacınız var. Kurban keseceksiniz, kurbanı mutlaka ulaştıracak bir ikinci şahsa ihtiyacınız olmalı. Hacca gideceksiniz, mutlaka hacda sizinle beraber birileri olacak. Bakın ibadetleri bir içtimai. Ve siz şahadet getirirken mutlaka bir arada da şahitlik yapmak zorundasınız. Birilerinin sizin şahitliğinizi duyması gerekiyor ki İslam olduğunuza şahit olsunlar.
Eyvallah.
O yüzden insan mutlaka aktif olacak, mutlaka toplum içerisinde var olacak bir halde. Çünkü İslam insanı hem maddi, hem manevi, hem ahlaki, hem dini, hem de ferdi ve içtimai manada böyle motif motif işler. Burası yıllarca kendisini göstermiş haldedir, yıllarca kendisini ispat etmiş haldedir. Bundan dolayı İslam'ın temel gayesi toplum içerisinde bir ıslah ve imardır. Yani bunu mutlaka yapar. Bir diğer gayesi insanlar arasında eğer bir zulüm oluştuysa, işte bugün malum Gazze'mizde olan hadiseler gibi, sair ülkelerde olan hadiseler gibi, orada bir batıl, bir şer ya da haksızlık, hayasızlık ortaya çıktıysa bunları bertaraf ve arkasından da buraya adalet ve güzelliği, güzel ahlak ve fazileti yerleştirmek üzere bir gayret edinir. İslam'ın böyle bir tebliğ ve tebliğ etme usulü vardır. Burada esas olan irşattır ve insanları takvaya ulaştırmaktır. Yani burada fakir olmuş, yolda kalmış, yetim olmuş vesaire ya da toplumun üst kademesinde, alt kademesinde bir kast sistemi vesaireyi gözetmeksizin herkesi aynı safa toplar ve herkese ahiretini kazanmayı öğretmeye çalışır. İslam'ın böyle bir hareket ciheti vardır. Bundan dolayı İslam'da emri bil maruf ve nehyi anil münker çok önemli bir esas taşır.
Eyvallah. Rahmetli babamın bir arkadaşı vardı. O da rahmetli oldu. Bir iş insanıydı. Ajandası hocam namaz saatlerine göre bölünüktü.
Çok güzel.
Sabah namazından sonra, öğle namazından önce ve sonra, İkindi namazından önce sonra
çok güzel
gibi bütün bir sayfası, o günün bir sayfası saatle bölünü değildi. İkindiden sonra görüşelim.
Namaza göre ayarlamış.
Namaza göre. O namaz kılındıktan sonra ve yoğun bir çalışan bir iş insanıydı. Ben burada o imanın ve işte içtimai olduğumuz bir hayatın, işte az önce ikindi namazından örnek verdiniz. Evet. Yani onun aksatılmadan nasıl organize edildiğini,
evet,
ve disipline nasıl sokulduğunu orada görmüştüm.
İşte burada iman esas.
İman esas.
Eğer burada o namaza iman ettiyse, namazı kendisine bir şiar ettiyse ve esas temele de onu oturttuysa, hayatının tanzimini de ona göre yapacaktır. Namaz kılmadan evden çıkmayacaktır ya da varacağı yere göre namaz vaktini ayarlayacaktır. Buna göre hayatını tanzim edecektir. Ve Cenab-ı Hak günü bize bölmüş zaten. 5'e ayırmış. Teheccüde 6'ya ayırmış. İçerisini dokumak, motive etmek bize düşüyor. Bu anlamda tabii birbirimize emri bil maruf, nehyanil münker ve taavunu alel birri ve takva dediği ayette yani bize taavun, yardımlaşma esası düşüyor. Bu da İslam'ın birbirimize karşı olan sorumluluğunu bize bildiren temel esaslarından bir tanesidir. Eyvallah.
Bu maddeyi biraz daha konuşacağız hocam değil
mi?
Yani
tabii.
Çünkü bu dinamikliğin bazı vermiş olduğu sorumluluklar var.
Karşılıklar var.
İşte az önce bahsettik. Her programda gündemimize getirmeye çalışıyoruz. İşte bir Gazze'miz var şu anda. Evet. Gazze noktasında Müslüman'ın dinamikliği nasıl olacak?
Evet,
yani mücadelesi nasıl olacak? İşte boykotu var. Gazze'ye ufak tefek yardımlar girmeye başladı. Onlar var.
Evet.
Gazze için bir şeyler yapanlara yardım etme var.
Evet.
İşte sosyal medyada sürekli paylaşmak lazım belki. Unutmamak lazım. Her programda yad etmek lazım. İşte mikrofon başındakinin Gazze için dinamikliliği nasıl olacak?
Kesinlikle.
Annenin, babanın, evladın,
kesinlikle.
Patronun, öğretmenin
hocanın,
vesaire.
Öğrencinin, talebenin,
hocanın,
herkesin,
öğrencinin. Tabii. Bunları konuşacağız. Sonra İnşallah. İşte hayatımızdaki bir infak edebilmenin, infakın getirmiş olduğu bir sorumluluk var. Onu hayatımıza sokmadaki dinamiklik.
İşte bu dinamizmin en bariz göstergelerinden bir tanesidir infak.
Evet.
Yani kulu kula zimmetli kılmak ve kulun kendisinden başkasının da var olduğunu bilmesi ve sadece kendisi için yaşamadığının farkına varmasıdır aslında infak.
Eyvallah. Bunları önümüzdeki hafta inşallah konuşmaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ediyorum.
Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.
Sizlerden de çok sağ olun.
Çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte bugün İslam dünya görüşünün müşahhas prensiplerini, ameli prensiplerini konuşmaya başladık ve ilk prensibimiz olan teaddi yani dinamiklik, İslam harekete geçirir sloganıyla muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi de başlığa bu şekilde bir ifade eklemiş. Bunu konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle bizleri de duadan unutmayın. Allah'a emanet olun efendim.